Ayrım 19.
Sayfa 227. Ama hastalıklarından bahsederek canınızı sıkmayayım. Yeni bir dante seansı her şeye değer. Ama haftalardır sizden haber alamıyorum. Projenin iptal edildiğinden kaygılanmaya başladım artık. Lütfen bunun doğru olmadığını söyle Longfellow. Kısa bir ara verdik, o kadar, dedi Longfellow. Başını kaldırıp sokağın karşı tarafına bakarak. Dükkanca mekanının ardında Batçı'yı görmüştü, hararetle el kol hareketleri yapıyordu. Yakında tekrar başlarız diye ekledi Fields. Sokağın karşı tarafının köşesinde bir at arabası durunca dükkanı ve Batçı'yı göremez oldular. Korkarım artık gitmeliyiz Green, dedi Fields telaşla. Longfellow'u dirseğinden tutup öne itti. Ama River lokantası o tarafta değil ki beyler, dedi Green gülerek. Evet. Kavşağın yoğun trafiğindeki at arabalarının geçmelerini beklerlerken Fields bir bahane aradı. Green, dedi Longfellow, önce bir yere uğramamız gerekiyor. Sen restorana gitsene, birlikte yemek yeriz. Bay Houghton da gelecek. Eve dönmezsem kızım çok kızar, dedi Green kaygıyla. Hey, bakın kim geliyor. Green bir adım gerileyip dar kaldırımdan indi. Bay Houghton. Çok özür dilerim baylar. Cenazeci gibi karalar giyinmiş iri yarı bir adam yanlarına bitip uzun kolunu George Washington Green'e uzatarak elini sıktı. Tam River'e girecekken göz ucuyla üçünüzü fark ettim. Umarım fazla bekletmemişimdir. Bizimle mi yiyeceksin Green? Nasılsın dostum? Açlıktan ölüyorum, dedi Green acıklı bir sesle. Çarşamba akşamları yaptığımız dante toplantıları tek gıdamdı. Longfellow'la Field sokağın karşı tarafına sırayla 15'er saniye boyunca bakıyorlardı. Köşedeki dükkanın önünde hala o araba vardı. Sürücüsü sanki Longfellow'la Fields'in sinirini bozmak için para almışçasına sakin sakin oturmaktaydı. Artık değil mi yani, diye sordu Houghton Green'e şaşkınlıkla. Fields, bunun Dr. Manning'le bir ilgisi var mı? Peki, Floransa'daki ilk cildin özel baskısının kutlaması yapılacaktı. O ne oldu? Yayın tarihleri ertelendiyse bilmeliyim, benden gizlemeyin. Gizler miyiz hiç Houghton, dedi Fields. Biraz ağırdan alıyoruz, o kadar. Ben o haftalık toplantılara çok alışmıştım. Şimdi ne yapacağım, diye sordu Green hüzünlü bir sesle. Bilmem, dedi Houghton. Ama merak etme, böylesine yüksek maliyetli bir kitabı basmak... Baksana, Manning'le Harvard Dante'den daha iyisini bulabilirler mi sence? Green ellerini havaya kaldırıp salladı. Dante'yi tek bir sözcükle açıklamak mümkün olsa bu sözcük erk olurdu Houghton. Onun öyküsü insanın hafızasına kazanır. Yazdıklarını okurken tasvir ettiği sesleri bile duyarsın. Denizin, rüzgarın, kuşların seslerini dinlerken aklına gelirler. Batçı dükkandan çıktı, çantasını heyecanla karıştırdığını gördüler. Green duraksadı. Fields, ne oldu? Karşı tarafta bir şeyler olacakmış gibi bakıyorsunuz. Longfellow Fields'a Green'i oyalamasını işaret etti. Partnerler kriz anlarında en karmaşık stratejileri bile basit mimiklerle birbirlerine anlatmayı başarırlar. Fields eski dostlarının omzuna kolunu atarak onu oyalamaya başladı. Bak Green, savaş bittiğinden beri yayıncılık dünyasında bir sürü gelişme oldu. Longfellow Houghton'u kenara çekip fısıldadı. Korkarım yemeği ertelemek zorundayız. 10 dakika sonra Buckcoin'a bir at arabası kalkacak. Lütfen Bay Green'i ona bindir, araba kalkana kadar başından ayrılma. Sakın inmesin. Longfellow kaş mimikleriyle durumun ciddiyetini belirtti. Houghton daha fazla açıklamaya gerek duymadan başıyla onayladı. Henry Longfellow'un kendisinden ya da başka birinden bir kıyak istediğine hiç şahit olmamıştı daha önce. Riverside matbaasının sahibi Green'in koluna girdi. Sana araba durağına kadar eşlik edeyim mi Green? Birazdan bir araba kalkacak. Bu Kasım ayazında dışarıda fazla kalmasan iyi olur. Longfellow'lu Fields aceleyle vedalaştıktan sonra iki div omnibüsün uyarı çanlarını çalarak sokaktan geçmesini beklediler. Sonra tam sokağa atılacakken İtalyan okutmanın ortadan kaybolduğunu fark ettiler. yan sokaklara bakındılar ama görünürde yoktu. ''Nereye gitti bu kahrolası?'' diye fısıldadı Fields. Longfellow işaret edince gösterdiği yere bakan Fields, Batchy'nin az önce dükkanın önünü kaplayan at arabasının arka koltuğuna kurulmuş olduğunu gördü. Arabanın atları yolcunun sabırsızlığını paylaşmıyor gibi tırıs gidiyorlardı. ''Etrafta taksi de yok ki'' dedi Longfellow. ''Onu yakalayabiliriz'' dedi Fields. ''Birkaç sokak ötede arabacı Pike'ın yeri var. Haydut herif bir araba için bazen bir çeyreklik, bazen de yarım dolar alır. Onu Holmes'dan başka kimse sevmez. O da doktordan başka kimseyi sevmez.'' Fields ve Longfellow hemen yola koyuldular. Pike'ı dükkanında değil, Charles sokağındaki 21 numaralı tuğla konağın önünde buldular. Pike'a dil dökmeye başladılar. Fields avuç dolusu para önerdi. ''Önüme devlet hazinesini serseniz yine de size yardım edemem.'' diye homurdandı Pike. ''Doktor Holmes'a sözüm var, onu götüreceğim.'' ''Bizi iyi dinle Pike,'' dedi Fields. Zaten buyurgan olan sesini iyice sertleştirerek. ''Doktor Holmes'un çok yakın arkadaşlarıyız biz. Durumu bilse bizi götürmeni kendisi söylerdi.'' ''Doktorun arkadaşı mısınız?'' diye sordu Pike. ''Evet,'' diye bağırdı Fields rahatlayarak. ''Madem arkadaşısınız, taksisini çalmak istemezsiniz herhalde. Doktor Holmes'a sözüm var.'' Pike sırtına yaslanıp fil dişi bir kürdan kalıntısı ile dişlerini temizlemeye koyuldu. ''Vay!'' diye haykırdı Oliver Wendell Holmes sırıtarak. Evinin ön merdivenini iniyordu, elinde bir çanta vardı. Siyah yün bir takım giymiş, beyaz bir ipek kravat takmıştı. Ceketinin yakasına beyaz güzel bir gül geçirilmişti. ''Fields, Longfellow, sonunda alopatiyi öğrenmeye geldiniz demek.'' Pike'ın atları Charles sokağından fırlayarak şehrin iş bölgesi dar sokaklarına daldı. Lamba direklerini sıyırıyor, diğer sürücüleri geride bırakarak adamları sinirlendiriyordu. Pike'ın arabası içinde 4 kişinin rahatça oturabileceği kadar genişti. Doktor Holmes sürücüye tam bir çeyrek kala gelmesini ve kendisini konferans salonuna götürmesini söylemişti. Ama artık hedefleri değişmişti. Sürücü doktorun buna gönülsüzce razı olduğuna inanıyordu. Hem yolcu sayısı 3 misline çıkıvermişti. Pike onları her halükarda konferans salonuna götürmekte kararlıydı. ''Yapacağım konuşma ne olacak?'' diye sordu Holmes Fields'a. ''Bütün biletler satıldı biliyorsun.'' ''Batchy'yi bulup ona bir iki soru soralım hele. Ondan sonra Pike seni hemen oraya götürür.'' dedi Fields. ''Hem gazeteler geç kaldığınızı yazmaz, merak etme. Orasını ben ayarlarım. Keşke kendi arabamı Annie'ye göndermeseydim. Bu kadar gecikmezdik.'' ''İyi ama onu bulursak ne öğrenmeyi umuyorsunuz ki?'' diye sordu Holmes. Longfellow açıkladı. ''Batchy bugün kaygılı görünüyordu. Onunla evinden ve içkisinden uzakta konuşursak direnci kırılabilir. Green'le karşılaşmasak böyle acele etmemize gerek kalmayacaktı. Keşke zavallı Green'e her şeyi anlatabilseydik. Ama zayıf bünyesi bu heyecanı kaldırmayabilir. Her türlü hastalıktan muzdarip ve herkesi kendine düşman sanıyor. Bir de tepesine yıldırım düşse tam olacak.'' ''İşte orada,'' diye haykırdı Fields. 50 metre kadar ötedeki bir at arabasını gösterdi. ''O değil mi Longfellow?'' Longfellow başını yan pencereden çıkarıp baktı. Rüzgarın sakalını titreştirdiğini hissetti. Başıyla onayladı. ''Sürücü hızlan,'' diye seslendi Fields. Pike kırbacını şaklatarak arabayı hız limitinin Boston Güvenlik Kurulu tarafından tırıs olarak belirlenmişti, çok üstüne çıkardı. ''Fazla doğuya gidiyoruz.'' diye seslendi Pike. ''Konferans salonundan çok uzaklaşıyoruz Doktor Holmes.'' Fields Longfellow'a döndü. ''Batchy'yi neden Green'den sakladık ki? Tanıştıklarını bilmiyor muydum?'' ''Çok eskiden tanışmışlardı,'' dedi Longfellow. ''Roma'da.'' ''Green o zamanlar şimdiki kadar hasta değildi. Batchy'nin yanına birlikte gitsek Green Dante projemizden fazla bahsedebilirdi. Bu konuda çenesi hiç durmaz zaten. Bu da Batchy'nin kendini kötü hissedip iyice içine kapanmasına yol açabilirdi.'' Pike hedeflerini defalarca gözden kaybetmesine karşın hızlı sapışlarla, zamanlaması kusursuz deparlarla ve sabırlı yavaşlamalarla ona tekrar yaklaşmayı başardı. Diğer sürücü de telaşlı gibiydi ama takip edildiğinden habersizdi. Rıhtım bölgesinin dar sokaklarında avlarını tekrar gözden kaybettiler. Sonra bir kez daha ortaya çıkınca Pike önce bir küfür savurup ardından özür dileyerek birden arabayı durdurdu. Holmes arabanın içinde Longfellow'un kucağına savruldu. "İşte orada, gidiyor," diye seslendi Pike. Diğer araba rıhtımdan uzaklaşmaktaydı ama içi boştu. "Limana gitmiş olmalı," dedi Fields. Pike tekrar arabasını sürdü. Sonra yolcuları arabasından indirip mendil sallayarak siste kaybolan gemileri uğurlayan kalabalığın arasına daldılar. "Günün bu vaktinde kalkan gemilerin çoğu Long Wharf'a gider," dedi Longfellow. "Eskiden sık sık limana gelirdi. Almanya ve İspanya'dan gelen büyük gemileri görmek ve erkeklerle kadınların ana dillerinde konuşmalarını dinlemek için. Boston'da tek renklerinin ve konuşulan dillerin en fazla çeşitlilik gösterdiği yer limandı." Fields onlara ayak uydurmakta zorlanıyordu. "Wendell, buradayım Fields," diye seslendi Holmes kalabalığın içinden. Holmes, Longfellow'un fıçı taşıyan zenci bir istifçiye Bachi'yi tarif ettiğini gördü. Fields diğer taraftaki yolcuları sorgulamaya karar verdi ama kısa süre sonra yorulup iskeleye oturdu. "Sen, zübbe kılıklı, yağlı sakallı, iri kıyım bir liman şefi Fields'ı kolundan tutup sertçe itti. Biletin yoksa yolu tıkama." "Bayım," dedi Fields, "acilen yardıma ihtiyacım var." Mavi, buruşuk bir redingot giymiş, gözleri kanlı, kısa boylu bir adam gördünüz mü? Liman şefi ona kulak asmayıp yolcuları sınıf ve kompartımanlarına göre sıraya dizmeye başladı. Fields adamın kepini çıkarıp koca kafasına göre fazla küçüktü, eliyle dağınık saçlarını düzeltmesini izledi. Fields adamın bağırarak verdiği emirleri dinlerken transa geçmişçesine gözlerini kapadı. Zihninde loş bir odadaki bir şömine tarafında yanan bir fitilli lamba belirdi. "Hawthorne," Fields inledi. Liman şefi dönüp ona baktı. "Ne?" "Hawthorne." Fields gülümsedi, hedefi 12'den vurduğunu biliyordu. "Sen Bay Hawthorne'un romanlarına hayransın." Liman şefi bir şeyler mırıldandı, ya dua ya da küfür ediyordu. "Nereden bildin, çabuk söyle." Sıraya dizdiği yolcularda susup kulak kabarttılar. "Boş ver. Yıllar önce bir kitapçının genç katibiyken sahip olduğu insan sarraflığı yeteneğini hala koruduğunu bilmek hoşuna gitmişti. Şu kağıt parçasına adresini yaz. Sana Hawthorne'un dul eşi tarafından onaylanmış yeni mavi sarı kapaklı tüm eserleri baskısını göndereyim." Fields kağıdı uzatırken birden geri çekti. "Bana yardım edersen tabii." Fields'a batıl bir huşuyla bakmaya başlamış olan adam yelkenleri suya indirdi. Fields parmak uçlarında yükselip etrafa bakınınca Longfellow'la Holmes'un kendisine yaklaştığını gördü. Onlara seslendi. "Şu iskeleye bakın." Holmes'la Longfellow bir başka liman şefinin yanına giderek Bachi'yi tarif ettiler. "Siz kimsiniz peki?" "Yakın arkadaşıyız," diye bağırdı Holmes. "Lütfen söyle, nereye gitti?" Fields yanlarına geldi. "Limana geldiğini gördüm," dedi adam çıldırtıcı bir sakinlikle. "Sanırım koşarak şunu atladı." Denizdeki küçük bir tekneyi gösterdi. İçinde en fazla 5 yolcu vardı. "Güzel. O tekne fazla uzağa gidiyor olamaz. Nereye gidiyor?" diye sordu Fields. "O mu? O sadece bir nakil aracı. Anomino gemisi bu limana sığmayacak kadar büyük. Bu yüzden açıkta bekliyor. Gördünüz mü?" Gemi sisin içinde bir belirip bir kayboluyordu ama hayatlarında gördükleri en büyük buharlı gemi olduğu kesindi. "Arkadaşınız o gemiye binmeyi çok istiyordu galiba. Onu götüren küçük tekne gecikmiş, son yolcuları taşıyor. Onlar da binince gemi yola çıkacak." "Nereye gidecek?" dedi Fields. Morali bozulmuştu. "Atlantik'i geçecek." Liman şefi elindeki tarifeye baktı. "Marsilya'ya uğrayacak, sonra da... İşte İtalya'ya gidecek." Doktor Holmes konferans salonunda konuşmasını sorun çıkarmadan yaptı. Dinleyiciler gecikmesini önemli bir şahsiyet olmasına bağlamışlardı. Longfellow'la Fields ikinci sırada, Doktor Holmes'un küçük oğlu Neddy'nin, iki Amelia'nın ve Holmes'un kardeşi John'un yanında oturup konuşmayı dikkatle izlediler. Fields'in organize ettiği 3 sahaflık bu konuşma dizisinin ikincisinde Holmes savaşta kullanılan tıp yöntemlerinden bahsetti. Dinleyicilerine iyileşmenin zihinsel koşullarla yakından ilişkili olduğunu anlattı. Mesela aynı yarayı alan iki askerden biri savaşta galip gelmiş, diğeri ise yenilmişse galip gelenin yarasının iyileştiğini, yenilenin ise öldüğünü söyledi. Sözüm ona, sağduyulu adamların irdelemekten kaçındıkları bilimle şiir arasındaki ara bölge budur işte. Holmes ailesiyle arkadaşlarının oturduğu sıraya ve küçük Wendell'a ayrılmış boş koltuğa baktı. En büyük oğlum bu yaralardan birkaç tane aldı. Yeleğinde birkaç yeni ilik açılınca Sam amca onu evine yolladı. Kahkahalar duyuldu. Bu savaşta pek çok iyi yürek delindi, kurşunlar tarafından olmasa da. Konuşmadan ve Doktor Holmes'a yapılan övgülerden sonra Longfellow'la Holmes yayıncılarıyla birlikte köşe başındaki yazarlar odasına dönüp Lowell'u beklemeye başladılar. Ertesi çarşamba Longfellow'un evinde bir çeviri kulübü toplantısı düzenlemeye karar verdiler. Bu toplantının iki amacı olacaktı. Birincisi, Green'in çeviriye ve Houghton'la birlikte şahit olduğu tuhaf davranışlara ilişkin kaygıları giderilecek, böylece Bachi'den alabilecekleri bilgilerden mahrum kalmalarına sebep olan ayak bağlığı riski en alt düzeye indirilecekti. İkincisi ve belki de daha önemlisi, Longfellow'un çevirisinde biraz daha ilerlemesi sağlanacaktı. Longfellow, 1265'te doğmuş olan şairin Floransa'daki Dante Festivali'nde kutlanacak olan 600. doğum gününe kadar cehennemi söz verdiği şekilde bitirmekte kararlıydı. Longfellow çeviriyi 1865'in bitiminden önce tamamlamasının neredeyse mucize olacağını itiraf etmeye yanaşmamıştı. Ama geceleri tek başına çeviri yapmayı sürdürüyordu. Healy'nin ve Talbot'un ölümlerinin ipuçlarını Dante'nin yazılarında arıyordu. Bay Lowell burada mı diye sordu ince bir ses. Yazarlar odası kapısının çalınmasının hemen ardından. Şairler bitkindi. Korkarım hayır diye seslendi Fields, sinirlendiğini o görünmeyen sorgucudan gizlemeye gerek görmeden. Harika. Boston'un tacirler prensi Phineas Jennison usulca içeri girip kapıyı kapadı. Üstünde her zamanki gibi beyaz bir takım ve şapka vardı. Katiplerden biri burada olabileceğinizi söyledi Bay Fields. Lowell hakkında rahatça konuşmak istediğimden kendisinin burada olmaması isabet oldu. Uzun ipek şapkasını Fields'ın demir askılığına fırlattı, parlak saçını yana yatırdı. Bay Lowell'un başı dertte. Ziyaretçi iki şairi fark edince hafif bir hayret nidası attı. Holmes'la Longfellow'un ellerini sıkarken neredeyse bir dizinin üstüne çökecekti. Ellerini en nadide şarap şişelerini tutar gibi özenle sıktı. Jennison büyük servetini sanatçıların hamileliğini yapmakta kullanmaktan hoşlanırdı. Sırf serveti sayesinde tanışma imkanı bulabildiği dahiler onu çok etkilerdi. Bay Fields, Bay Longfellow, Doktor Holmes dedi abartılı bir edayla. Hepiniz Lowell'ın dostusunuz. Ben ne yazık ki sizin kadar şanslı değilim. Çünkü dahiler ancak dahilerle gerçekten dost olabilirler. Holmes kaygıyla sözünü kesti. Bay Jennison, Jamie'ye bir şey mi oldu? Biliyorum doktor. Jennison derin derin iç geçirdi. O kahrolası Dante meselesini biliyorum. Buraya geldim çünkü size yardım etmek istiyorum. Dante meselesi mi diye fısıldadı Fields. Jennison başını onaylarcasına ağır ağır salladı. Kahrolası şirket Lowell'ın Dante derslerinden kurtulmaya çalışıyor. Sizin çevrenizde durdurmak istiyorlar. Lowell bana her şeyi anlattı ama yardım isteyemeyecek kadar gururlu. Jennison yaptığı açıklama diğerlerini rahatlatmıştı. Derin nefesler aldılar. Lowell'ın Dante derslerini geçici olarak iptal ettiğini biliyorsunuzdur, dedi Jennison. Karşısındakilerinin ilgisizliğine sinirlendiği belliydi. Bence bu olmamalıydı. James Russell Lowell gibi bir dahi savaşmadan pes etmemeli. Lowell taviz vermeye başlarsa perişan olacak. Duyduğuma göre üniversitede Manning zevkten dört köşe olmuş. Yüzü kaygılıydı. Peki ne yapmamızı istiyorsunuz azizim Jennison, diye sordu Fields saygılı görünmeye çalışarak. Onu şevklendirmenizi, dedi Jennison yumruğunu sıkarak. Onu korkaklıktan kurtarın, yoksa şehrimiz en cesur yüreklerinden birini yitirecek. Bir fikrim daha var. Bir Dante araştırmaları vakfı kurun. Size elimden gelen yardımı yaparım. İtalyanca bile öğrenirim. Jennison sırıtarak şişkin deri cüzdanını çıkarıp içindeki banknotları saymaya başladı. Çok sevdiğinizi bildiğim Dante'ye adanmış bir araştırma vakfı. Ne dersiniz beyler? Bu işe karıştığımı kimsenin bilmesine gerek yok. İdaresi sizde olur. Yanıt vermeye fırsat kalmadan birden yazarlar odasının kapısı ardına dek açıldı. Lowell belirdi. Yüzünde donuk bir ifade vardı. Ne oldu Lowell, diye sordu Fields. Lowell tam konuşmaya başlayacakken Jennison'ı gördü. Philly, burada ne işin var? Jennison yardım istercesine Fields'a baktı. Bay Jennison'la bir işim vardı da, dedi Fields. Para cüzdanını iş adamının eline tutuşturup onu kapı dışarı ederken kendisi tam gidiyordu. Umarım bir terslik yoktur Lowell. Seni yakında ararım dostum. Lowell bardan kendine bir içki aldı. Ne kadar şanssız olduğuma inanmayacaksınız dostlar. Bachi'yi aramak için Half Moon pansiyonuna gittim. Ama ortalıkta yoktu. Kimse de nerede olduğunu bilmiyordu. Zaten oradaki Dublinliler bir İtalyanla hayatta konuşmazlar. Batan bir kayıkta yan yana dursalar ve İtalyan'da bir tıkaç olsa bile. Yani bütün günüm boşa geçti. Sizinki gibi. Fields, Holmes ve Longfellow susuyorlardı. Ne? Ne oldu, diye sordu Lowell. Longfellow, Craig konağında akşam yemeği yemelerini önerdi. Yolda Lowell'a o gün Bachi ile yaşadıklarını anlattılar. Yemekte de Fields ona liman şefine geri döndüğünü ve rüşvet vererek onu Bachi'nin gemisinin sefer kaydına bakmaya ikna ettiğini söyledi. Kayıtlara göre Bachi indirimli bir gidiş dönüş bileti almıştı. Dönüş tarihi 1867 Ocağı'ydı. Longfellow'un oturma odasına döndüklerinde Lowell bir koltuğa çöktü. Afallamıştı. Onu bulduğumuzu biliyordu. Tabii ya, Lonza'yı bildiğimizi keşfetmesine göz yumduk. Lüsiferimiz parmaklarımızın arasından kum misali kayıp gitti. Öyleyse bunu kutlayalım, dedi Holmes gülerek. Bunun ne demek olduğunu anlamıyor musun? Yani, haklıysan tabii, umut verici her şeye bir opera dürbününün ters ucundan bakıyorsun.